Ayrım 35, Koryanel, Wolfgang Schorlau, sayfa 342. Anayasayı Koruma Teşkilatı, Koryanel. 5 Kasım 2011 öğleden önce, motokaravanın içinde iki cesetle bulunmasından bir gün sonra, soruşturmayı yürüten Gotha Polis Müdürlüğü'nün binasında bir durum tespit toplantısı yapıldı. Motokaravanda 2007 yılında Heilbronn'da öldürülen polis memurası Kiese Wetter'in silahı bulunduğu için Baden-Württemberg eyaletinden polis dedektifleri de Thüringen'e gelmişlerdi. Toplantıya Thüringen Eyalet Polis Teşkilatı'ndan dedektif Sven Wunderlich de katıldı. Uwe Mundlos, Uwe Bernhardt ve Beate Scheipel'in aranması Wunderlich'in 1998'den 2001'e kadar resmi göreviydi. Stuttgartlı polis memurları Gotha'da Wunderlich'in arama çalışmaları ile ilgili hiç beklemedikleri bir şey öğrendiler ve bu onları inanılmaz şaşırttı. Bu bilgi Erfurt NSU Araştırma Komisyonu'nda gün ışığına çıktı. Stuttgartlı bir kadın polis Sven Wunderlich'in Gotha'da NSU üçlüsü ile ilgili söylediklerini şöyle aktardı. Bu üçlünün enselerindeydim. Harekete geçmeden çok kısa bir süre önce dosyayı benden aldılar. Çünkü birileri tarafından korunuyorlardı. Eknot, Thüringen Eyalet Meclisi 6. Seçim Dönemi Araştırma Komisyonu 6/1, burada kısaltılmış hali. Reichsterrorismus und Behördenhandeln, 16. oturum, 2 Haziran 2016, sayfa 67. Bu tarihte Gotha'da olan başka bir LKA memuresi de Wunderlich'in açık sözlü ifadesini Erfurt'taki araştırma komisyonunun üyelerine onayladı. Wunderlich, NSU Trio'nun, şöyle aktarabilirim size, onun kanaatine göre Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın himayesinde olduğunu söyledi. Eknot aynı yerde, sayfa 41. Sven Wunderlich, Mart 2013'te verdiği ifadesiyle Federal Meclis NSU Araştırma Komisyonu üyelerinin dikkatini meselenin en can alıcı noktasına çekti. Anayasayı Koruma Thüringen Eyalet Teşkilatı bizden, yani dedektiflerden, radikal sağ dünyada huzursuzluk yaratmamamızı rica etti. Anlaşılan her şeye hakimdiler. Eknot, Federal Alman Meclisi 17. Seçim Dönemi 2. Araştırma Komisyonu 51. Oturumun stenografik tutanağı, 31 Ocak 2013, sayfa 34. Haber alma teşkilatlarının böylesi bir hakimiyet kurabilmesi ancak sistematik bir şekilde oturulmuş bir V-man, yani muhbir ağıyla mümkündür. Antifaşist Der Rechte Rand dergisi, çevirinin notu sağ uç, NSU araştırma komisyonlarının raporlarının değerlendirilmesi, araştırmacı gazetecilik çalışmaları ve resmi makamlarının dosyalarının okunması suretiyle aşağı yukarı 20 muhbirin doğrudan doğruya NSU üçlüsünün çevresinde ve en az 30 V-man'da NSU terör örgütünü doğuran Thüringer Heimatschutz, THS isimli aşırı sağ örgütlenmede yerleştirilmiş olduğunu ortaya çıkardı. Eknot, Der Rechterrand, Magazin von und für Antifaschisten innen, Nazi Spitzel özel sayısı 25. sene, No. 150, Eylül-Ekim sayısı 2014, sayfa 6. Örneğin militan neonazi ve NPD üyesi Thorsten Heise ile muhbir Tino Brandt, Thüringen Anayasayı Koruma'nın eski V-man'ı ve Thüringer Heimatschutz'un bir dönem kilit isimlerinden. Arasındaki bir konuşmanın gizlice yapılmış bir kaydı mevcut. Tape kaydının bir bölümünde Heise şöyle özetliyor. Thüringen'deki milliyetçi hareketi anayasayı korumanın kurduğunu bilmek güzel. Bu hakikaten, evet, gerçekten cool. BKA bu konuşmanın 20 Ocak 2007'de yapıldığı kanaatinde. Güvenlik organları NSU'yu tecrit ediyorlar dosyalardan. 13 Mayıs 2013'te Federal Meclis NSU Araştırma Komisyonu, Köln'deki Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Sebastian Egerton takma adıyla ifade veren bir çalışanını Berlin'de sorguladı. Eknot, Federal Alman Meclisi 17. Seçim Dönemi 2. Araştırma Komisyonu, 70. Oturumun stenografik tutanağı, 13 Mayıs 2013, sayfa 36 ve devamı. CDU-CSU fraksiyonundan komisyon üyesi Clemens Bininger, BKA'nın bir proje grubu tarafından hazırlanmış aşırı sağcı Kameradschaftlar isimli raporunu, eknot, Kameradschaft arkadaşlık, yoldaşlık olarak çevrilebilir. Neonazilerin yerel örgütlenmelerine bu isim verilmektedir. Haber alma teşkilatının adamının önüne koydu. Ocak 2002 tarihli bir ara rapordu bu. Ve daha sonra BKA ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın ortak proje grubu Kameradschaft'ın kapanış raporuna dönüşecekti. Kölnlü anayasayı korumacı Sebastian Egerton da bu projenin bir parçasıydı. BKA'nın 2002 tarihli bu ara raporundan Clemens Bininger'in dikkatini şu çekti. Raporun kendisinde BKA Thüringer Heimatschutz'u anlatıyor ve lider kadro olarak Wohl Leben, Kapke ve Schulze'nin isimlerini zikrediyor. Bunlardan ikisi bugün sanık koltuğunda. Örgütün lider yardımcısı ya da tebarüz etmiş üyeleri olarak 98'de yer altına inmelerine kadar Mundlos, Bernhard, Schäpe'nin de adları geçiyor. Ve sonra da bu minval üzerine devam ediyor tasvir BKA'nın ara raporunda. Anayasayı Koruma ve BKA'nın Temmuz 2003 tarihli ortak kapanış raporunda ise sadece Brandt ve Kapke'nin isimleri var. Diğer bilgiler yok olmuş. Nasıl oluyor bu? Egerton bunun üzerine şu cevabı veriyor. Hayır, bunlar yok olmuş değil. Muhtemelen BKA ile yaptığımız bir fikir alışverişinin sonucunda bir ince ayar yapılmıştır. Kendisi de aktif olarak polis teşkilatında çalışmış olan Clemens Bininger hemen yorumluyor bu cevabı. Pek hoş ifade ettiniz. Aşağı yukarı düşünebiliyorum bu fikir alışverişinin nasıl gerçekleştiğini. Konu hakkında bilgilendirilen BKA dedektifleri ve anayasayı korumacılar açıkça anlaşılıyor ki NSU triosunun mensuplarını hazırlanan raporlardan çıkarmışlar. Ve böylece o dönemde ellerinde olan bu bilgiyi başka soruşturmacıların edinmesi ihtimalinin de önünü kapamışlar. Bu tedbir NSU üçlüsünün algılanamazlık niteliğine muhakkak ki ciddi bir katkı yapmıştı. Şu anda altı çizilecek sadece bir nokta kalıyor geriye. Sebastian Egerton'un federal meclisteki sorguda verdiği ifadeyle Münih'teki NSU davasındaki şahit ifadeleri karşılaştırıldığında Egerton'un bundan önce de ismini andığımız şef ideolog ve anayasayı korumacı Christian Menhorn'un ta kendisi olduğu anlaşılacaktır. Denkler'in araştırmalarına yöneltilen eleştiriler. Denkler'in araştırmaları çokça övüldüğü gibi bazı eleştirilere de hedef oldu. Hatta aşırı sağın tehlikesini önemsizleştirmek ve komplo teorileri yaymakla bile suçlandı. Ama genellikle kitabın sunduğu argümanlara ya da araştırma sonuçlarına dair bir şeyler söylenmedi bu sırada. Örneğin Deutschland Radio Kultur'daki bir programda Philip Schnee'nin kitaba yönelttiği suçlama şöyleydi. NSU'nun gazeteler ya da meclis tarafından yorumlanmasında sık sık düşünen bir tuzaktan Schorlau da kendisini kurtaramıyor. Resmi makamlara yoğunlaşırken aşırı sağı ıskalıyor. Eknot: Philip Schnee, Literarische Ermittlungen im NSU Komplex, 12 Kasım 2015, Deutschland Radio Kultur. Aşırı sağ gizli servislerle bağlarına işaret ederek olduğundan daha masum, daha zararsız gösterme suçlamasını yadırgadığımı söylemek zorundayım. Çünkü biz neonazilerin ve diğer aşırı sağ hareketlerin geri plandaki devlet makamları tarafından kollandıklarını veya finanse edildiklerini kabul ettiğimiz anda daha da kaygı verici oldukları kanaatindeyiz. Süddeutsche Zeitung redaktörü Tanjev Schulz Ocak 2016'da yayınlanan uzun makalesinde önce, sanki biraz nefeslenmek için, komplo teorileriyle ilgili bir takım şeyler yazdıktan sonra şu sonuca varıyor. Komplo teorisi olarak aşağılanan fikirler bazen maalesef çıplak gerçeğin ta kendisi ama çoğunlukla sadece paçavralar. Ama bu onları birçok insanın yine de ilginç ve oyalayıcı bulmasına engel teşkil etmiyor. Polisiye yazarı Schorlau da bundan faydalanıyor. Okurlara ucuz bir takım araçlar kullanarak komplolar aleminin en sevilen efsanelerinden birini pazarlıyor. Mundlos ve Bernhard intihar etmediler. Bunların ölümleri ve esasen bütün NSU hadisesi bir devlet suçunun parçalarıydı. Hem sağcılar hem de solcular böyle bir iddiayı büyük bir keyifle okurlar. Eknot: Tanjev Schulz, Verschwörungstheorien, wo dunkle Machte wirken, 1 Ocak 2016, Süddeutsche Zeitung Online. Bütün yazıda araştırmalarımızı bir noktada dahi çürütecek herhangi bir argümana rast gelmek mümkün değil. Schulz kitabı sevmemiş, bu hemen hissediliyor. Koruyan eli bir komplo teorisi olarak karalarken araştırmalarımızın bizi yanlış sonuçlara götürdüğü bir örnek bile vermiyor. Post-truth, yani post-gerçeklik, henüz 2016 yılının kelimesi seçilmeden yayınlanmıştı Schulz'un bu makalesi. Ama bu kavramın anlamını açıklamak babında harika bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Zwickau, Kassel, Kolbstraße ve diğerleri. Biz romanda ve araştırmalarımızda büyük oranda 4 Kasım 2011'de Eisenachstrecht'te olan bitene, yani iki neonazinin ölümüne yoğunlaştık. NSU ile ilgili çok malzeme var aslında. Halil Yozgat'ın Kassel'de öldürülmesi ve anayasayı koruma elemanı Temme'nin, romanda figürlerimizden birinin ağzından dile getirdiğimiz gibi, belki de katilin ortadan yok olabilmesini garantiye alabilmek için cinayetin işlendiği anda cinayet mahallinde olması. Şahit Ali Demir'in olay yerinde iki silahlı ve sivil kıyafetli şahıs gördüğü ve bu ikisinin bugüne dek hiç ciddi biçimde aranmadığı Köln-Kolbstraße'deki bombalı saldırı gibi hadiseler tabii tek başlarına da birer polisiye romanın konusu olabilirler. Mundlos Bernhard ve Schäpe'nin bir süre oturdukları Frühlingsstraße'de olanlar da bir roman konusu olabilir. Çünkü bu hadiselerde de araştırıp ortaya çıkardığımız gerçekler resmi hikayeye uymuyor. Ama NSU'nun cürümlerinin alanı o kadar geniş ve bizim kapasitemiz o kadar mahdut ki Eisenachstrecht'te vuku bulan hadiseyle sınırlandırmak zorunda kaldık kendimizi. Eisenachstrecht'te tamamen bir tiyatro. Adli tıp eğitimi görmüş doktorlarla, acil tıp doktorlarıyla, ilk yardım eğitimi almış hasta bakıcılarla, itfaiyecilerle, çekici servisleriyle ve cenaze şirketleriyle defalarca görüştükten, kriminoloji ve adli tıp konusundaki kaynakları uzun uzun okuduktan ve soruşturma dosyalarını etraflıca inceledikten sonra Georg Denkler şu sonuca varıyor: Uwe Mundlos ve Uwe Bernhard resmi kayıtlarda belirtilen ölüm saatlerinden en az 12 saat evvel öldüler. Tam olarak ne zaman öldüklerinin daha fazla araştırılması gerekiyor. Uwe Mundlos'un ölüm saatiyle Uwe Bernhard'ınkinin aynı olması şart değil. Eisenachstrecht'te Am Schafrein 2'de ölmedikleri ise kesin. Motokaravan iki cesetle birlikte 4 Kasım 2011 öğleden evvel Stregda'ya getirilip park edilmiş ve böylece olay yeri tamamen bir tiyatro oyunu gibi sahneye konmuş. Bu iddiamızla ilgili kanıtları aşağıda sunacağız. Karabasanlar istemiyoruz. Kanaatimizce Bernhard ve Mundlos'un resmi ölüm saatlerinin doğru olamayacağını gösteren bu kanıtları size etraflıca sunmadan evvel şunu belirtmek isteriz ki biz de bir tüy kadar hafiflerdik. Bu Karabasan'dan ZDF'de yayınlanan Koruyan El filminin başında Georg Denkler'in uyandığı gibi uyansak ve bütün bunların sadece kötü bir rüyadan ibaret olduğunu görsek. Araştırmalarımız sonucunda NSU'nun içinde bu kadar çok devlet olduğunu tespit etmemiş olsak muhakkak çok daha iyi uyurduk. İstediğimiz sadece hadiselerin aydınlatılması. Araştırmalarımızın sonuçlarının yanlış olduğu ortaya çıksa çok mutlu olurduk. Heyecanlı bir roman yazmış olmak bizi memnun etmeye külliyen yeterdi. Ama bize sadece post-gerçeklik stilinde Tanjev Schulz gibi cevaplar verilmeye devam edilirse, Georg Denkler de resmi NSU hikayesindeki çelişkilere işaret etmeye devam edecek, bıkmadan, usanmadan. Ve şimdi de Denkler'in araştırmalarının en yeni sonuçlarına geçelim. Uwe Mundlos ve Uwe Bernhard ne zaman ve nerede öldüler? Resmi bilgiler. Eisenachstrecht'te de hadiselerin tasviri. Federal Cumhuriyet Başsavcısının Münih NSU davasında 5 Kasım 2012'de kamuoyuna okuduğu iddianamesinde hadisenin seyrinin resmi tasviri şu şekilde. Eknot: Münih NSU davası iddianamenin dayanağı federal savcının mahkemeye sunduğu iddianame BJS 162/11-2 2 STE 8/12-2 5 Kasım 2012 sayfa 22 ve devamı. İddianamenin devamında hadiseler sıralanırken bu olay biraz değiştirilerek tekrar sunulmuştur. Altında 4 Eisenach'ta polis memurlarını öldürmeye tam teşebbüs ve Munlos ve Bernhardt'ın intiharları 4 Kasım 2011 NSU'nun sonu yazıyor. Sayfa 214 ve devamında Uwe Munlos ve Uwe Bernhardt yaklaşan memurları fark ettiklerinde araçtan Pieter 91 tipinde bir makineli tabanca ile bir kez ateş ettiler. Sadece seri atış yapabilen silah bu ilk atıştan sonra tutukluk yaptı. O anda artık kaçmalarının mümkün olmadığını, dolayısıyla da terör grubu NSU'nun da açığa çıkmış olduğunu anladılar. Tutuklanmaktansa ölmenin daha evla olduğuna karar verdiler. Uwe Munlos bunun üzerine Uwe Bernhardt'ı Winchester marka bir tüfekle vurdu. Ardından motokaravanı ateşe verdi ve daha sonra da kendini vurdu. Uwe Munlos ve Uwe Bernhardt Eisenach Streckla'da işledikleri suçtan sonra kaçtıkları Am Schaffrein sokağında park edilmiş motokaravanda bulunduklarında bir makineli tabancayla yürüyerek yaklaşan polis memurlarına ortaya çıkarılmalarını engellemek ve kimlikleri tespit edilmeden kaçmak için öldürme amacıyla ateş açtılar. İlk atıştan sonra silah tutukluk yaptı, memurlar siper alabildiler. Artık kaçmanın mümkün olmadığını anladıklarında motokaravanı ateşe verdiler. Bulunmaları halinde ne yapacaklarına dair önceden aldıkları karar uyarınca kendilerini öldürdüler. Uwe Munlos önce Uwe Bernhardt'ı sonra kendini vurdu. Bu iki şahsın 4 Kasım 2011 tarihinde ölmeleriyle terörist NSU organizasyonu da ortadan kalkmış oldu. Ölümün zamanı ve yeri üzerine resmi bilgiler. 4 Kasım 2011'de polis tarafından hazırlanan ölüm bildirimlerinde gerek Uwe Bernhardt gerekse Uwe Munlos için şu bilgiler yer almaktadır. Eknot: ölüm bildirimi, evrak alındı belgesi Uwe Bernhardt, alınma zamanı 4.11.2011 saat 23.13. Fakat belge ancak 14.11.2011'de imzalanmıştır. Ölüm bildirimi, evrak alındı belgesi Uwe Munlos, alınma zamanı 4.11.2011 saat 23.13. Bu belgede ancak 14.11.2011'de imzalanmıştır. Ölüm zamanı 4 Kasım 2011 12.05. Ölüm yeri Eisenach Streckla, Am Schaffrein 2'de motokaravanda. İki cansız bedenin motokaravanda bulunması. Gotha Polis Müdürlüğü 4 Kasım 2011 saat 12.33'te Eisenach polisinden şu notu aldı. Ölü kişi, bir ceset motokaravanda, belki de bir ikincisi. Eknot: Thüringer Eyalet Meclisi 6 seçim dönemi Araştırma Komisyonu 6/1 Rechtsterrorismus und Behördenhandeln, burada kısaltılmış hali UA 6/1 5. oturum 27 Ağustos 2016. 4 Kasım 2011'de kurallara uygun bir ölüm tespiti yapılmadı. 4 Kasım'da iki bedenin bulunmasından sonra 12.22 ile 12.58 arasında bir süre için Streckla'daki olay mahallinde bulunan acil tıp doktorunun ağır yaralı ya da ölü olduğu açıkça görülen bu iki insanı incelemesi, yeniden hayata döndürmeye çalışması ya da resmi olarak ölü şeklinde tanımlaması polis kuvvetleri tarafından engellendi. Eknot: UA 6-1 8. oturum 3 Aralık 2015 Kamuya açık delil belirleme celsesi tutanağı sayfa 81 ve devamı ve sayfa 110. Bundan kısa bir süre sonra saat 13.15'e doğru Streckla'ya çağrılan adli tıpçılar Profesör Doktor Elsa Gitta Mal ve Doktor Reinhard Heiderstadt motokaravana ulaştılar. Jena'dan gelen bu iki adli tıp uzmanının da cesetleri incelemesine izin verilmedi. İki adli tıpçı motokaravanda bulunmuş iki insanın ölü olduklarının daha önce bir doktor tarafından tespit edildiğini varsaydılar. Eknot: Das Blatthand, iki haftada bir yayınlanan Siyaset, Sanat ve Ekonomi dergisi 5. özel sayı Ekim 2016 Gabriele Mutesius, Basin Rhein Oder, We feel Staat steckt im NSU, sayfa 3. Bu hadiseye dair bütün orijinal kaynaklar burada belgelenmiştir. Yani ne acil tıp hekimi ne de adli tıpçılar 4 Kasım 2011'de Uwe Mundlos ve Uwe Bernhardt'ın ölü olduklarını ve dolayısıyla da tabii ölüm saatlerini kurallara uygun bir şekilde tespit edebilmişlerdi. 35. ayrımın sonu. Sayfa 351.